Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 19. bölüme bakacağız. Yoruma başlamadan önce bu bilge sözlerini size okuyayım. Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir. Bilgisiz heves işe yaramaz. Acelecilik insanı yanılgıya düşürür. İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar. Yine de içinden Rabbe öfkelenir. Zenginlik dost üstüne dost kazandırır. Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır. Yalancı tanık cezasız kalmaz. Yalan soluyan kurtulmaz. Birçokları önemli kişinin gözüne girmek ve eli açık olanın dostu olmak ister. Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar. Sağduyulu olan canını sever. Aklı izleyen bolluğa kavuşur. Yalancı tanık cezasız kalmaz, yalan soluyan yok olur. Akılsızın gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse, kölelerin önderlere egemen olması hiç uygun değildir. Sağduyulu kişi sabırlıdır. Kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır. Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer. Lütfu ise otların üzerine düşen çiğ gibidir. Akılsız çocuk babasının başına beladır. Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir. Ev ve servet babadan mirastır. Ama sağduyulu kadın Rabbin armağanıdır. Tembellik insanı uyuşukluğa iter. Haylaz kişi de aç kalır. Tanrı buyruğuna uyan canını korur, gitmesi gereken yolları umursamayan ölür. Yoksula acıyan kişi Rabbe ödünç vermiş olur. Yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir. Henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma. Huysuz insan cezasını çekmelidir. Onu bir kere kurtarsan da hep aynı şeyi yapman gerekir. Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır. İnsandan istenen vefadır. Yoksul olmak, yalancı olmaktan yeğdir. Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. Tembel, sabana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile istemez. Alaycıyı döversen bönkişi ibret alır. Akıllı kişiyi azarlarsan bilgisine bilgi katar. Babasına saldıran, annesini kovan çocuk, ailesinin utancı ve yüz karasıdır. Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan bilgi kaynağı sözlerden saparsın. Niyeti bozuk tanık adaletle eğlenir, kötülerin ağzı fesatla beslenir. Alaycılar için ceza, akılsızların sırtı için kötek hazırdır. Evet, Süleyman'ın Özdeyişleri 19. bölüm böyle diyor. Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, yalancı bir akılsız olmaktan daha iyidir diyor. Rab, bizlerin herhangi birini akılsız dememizi yasaklamıştır ama Tanrı'nın ruhu bu sözcüğü gerçekten kullanmaktadır. Belli ki insanlar arasında epey akılsız kişiler vardır. Bilgisiz heves işe yaramaz ve acelecilik insanı yanılgıya düşürür. İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden Rabbe öfke duyar. Bütün bu özdeyişler boyunca tezatlı bir paralelizm bulunmaktadır. Tanrı'nın çocukları olanlarla olmayanlar arasında bir tezat bulunmaktadır. Bir tanesi gerçeğin yolundadır. Kendi isteklerinin ve cehalet yolunda olan diğerine Tanrı ahmak der. Akılsızlığın mutluluk olduğu yerde bilge olmak akılsızlık diyen çağdaş bir özdeyiş vardır. Bu özdeyiş gerçeği içermemektedir. Bazen insanlar, kilise yetkilileri bile kutsal kitapları konusunda bilgisiz olmakla övünürler. Yönetim toplantılarında kilise yetkililerinin o teolojik, o kutsal kitapla ilgili benim bu konuda fazla bilgim yok dediklerini duymuşumdur. Neden bilmiyorsun? Olgun bir adamsın, kilisede bir yetkilisin ve ruhsal anlayış konusunda boş olmamalısın dememek için kendimi zor tutarım böyle anlarda. Birisi bana şu özdeyişi göndermiştir. Kutsal kitabı bilen kimse eğitimsiz değildir. Ve kutsal kitabın öğretileri konusunda cahil olan kimse gerçekten eğitim görmüş değildir. Bu dünya bunu kabul etmediği halde ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bir insan kutsal kitap konusunda bilgisizse onun gerçekten eğitim görmüş olabileceğine inanmıyorum gerçek anlamda. Kimsenin kutsal kitap konusunda cahil olup da olgun bir Hristiyan olamayacağı kesindir. Tanrı sözünü bilmek, Tanrı çocuğunun özelliği olmalıdır dostum. Zenginlik dost üstüne dost kazandırır. Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır. Zengin insanların birçok arkadaşları varmış gibidir. Buzdolapları dolu, bar içki dolu ve müzik ve eğlence olduğu sürece evleri de misafir doludur. Tanrı sözünün Tanrı çocuğuna fakir insanı aramasını öğütlemesi ilginçtir. Yakup'un pratik bir şekilde şunları söylediğini hatırlayacaksınız. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içerisinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimli adama ilgiyle sen buraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibinde otur derseniz, aranızda ayrım yapmış olmaz mısınız? İncil'den Yakup 2, 2 ve 3. ayetler. Ne yazık ki kiliselerimizin çoğunda, kilise dediğimiz zaman taştan binadan söz etmiyoruz, İnanlılar topluluğunun çoğunda sorunları olan kişi yoksul olandır. Bir karı koca bana yaşadıkları bir olayı anlatıyorlardı. Yoksuldular ve en son çıkan şeyleri alamıyorlardı. Ve üzerlerindeki giysiler epey eski gözüküyordu. Çok muhafazakar, müjdeci bir kilise olmasıyla ünlü bir kiliseye gitmişler. İnsanlar onları küçümsediler. Başlarına gelen şey korkunçtu. İnsan doğası yüzyıllardır değişmemiştir dostum. Eski doğa hala ortaya konulmaktadır. Eski dualarının gözüktüğü bir kiliseye giden ve kendi gruplarının toplumuna giren çok sayıda insan vardır. Ve bu yoksulları toplumlarından ayırmak gibi konularda gözükür. Tanrı her şeyi açıkça söyler öyle değil mi? Yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır. Yoksul olduğunuzu öğrendiklerinde sizi etrafta istemezler. Yalancı tanık cezasız kalmaz. Yalan soluyan kurtulamaz. 9. ayete inerseniz hemen hemen aynı sözleri görürsünüz. Yalancı tanık cezasız kalmaz. Yalan soluyan yok olur. Yalancı tanık kaçamayacaktır. Yalanları ortaya çıkacaktır. Söylediklerinin hesabını verecektir. Sadece o kadar değil, yok olacaktır. Tanrı bunu bize Vahiy 2.18'de söylemiştir. Ahav ve İzabel'in Nabot'un bağıyla bağlantılı olarak düşünüyoruz. Bu öykünün kaydı 1. Krallar 21 ve 22. bölümlerde yer alır. Nabot, bağını krala vermek istemediği için ona karşı yalancı şahitler bulup onu taşlayarak öldürmek üzere gereken düzenlemeler yapılmıştı. Ahav yaptığı suçun yanına kar kalacağını düşünmüştü ama İlyas peygamber onu buldu ve ona Nabot'un masum kanının döküldüğü yerde köpeklerin onun kendi kanını yalayacaklarını söyledi. Olay şöyle gerçekleşti. Ahav Suriye'ye karşı savaşa gitti. Yehoşafat onunla müttefikti. Yehoşafat'a krallık giysilerini giydirip onu ön saflara koydu ama kendisi göze çarpmasın diye sıradan bir asker gibi giyinip saklandı. Ama düşman tarafından bir asker kime hedef aldığını bile bilmeden yayını çekti ve attığı ok Ahav'ı buldu. Ok yaydan çıktığında Ahav neredesin seni arıyorum dedi. Ve onu buldu dostum. Ahav ölmüştü ve yarasından akan kan arabasına akmıştı. Arabası fahişelerin yıkandığı Samirya havuzunun kenarında temizlenirken Rabbin sözü uyarınca köpekler onun kanını yaladı. Siz bunun kaba ve korkutucu bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Sizinle aynı fikirdeyim ama dostum Tanrı'nın gözünde yalan söylemek yalancı şahitlik etmek, dedikodu yapmak korkutucu şeylerdir ve Tanrı bunlardan nefret eder. Yalancı tanık cezasız kalmaz, yalan söyleyen kurtulmaz. Birçokları önemli kişinin gözüne girmek ve eli açık olanın dostu olmak ister diyor Süleyman peygamber. Önemli kişi aynı zamanda prens olarak da çevrilir. Günümüzde prensimiz yoktur ama bir kanunun kabul edilmesini istediğimizde milletvekillerimize, valiye ve hatta bazen cumhurbaşkanımıza mektuplar yazarız. Herkes eli açık olanın dostu olmak ister. Bu kesinlikle doğrudur. Bir adam armağanlar verdiği sürece birçok dost sahibi olacaktır. Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Yoksulun akrabaları ondan, bizim nefret dolu davranış olarak gördüğümüz şekilde nefret etmiyor olabilir. Sık sık onunla hiç ilgilenmezler. Onu görmezlikten gelirler. Zengin bir adam, fakir akrabasının eski arabasıyla geldiğini gördüğünde karısına yatak odasına gidip kapıyı kapatalım ve evde olmadığımızı sansın der. Onu sevmemek derken söylenmek istenilen budur. Bu arada fakirler bu dünyada pek başarılı olamazlar. Önemli bir konuma seçilmek için kampanya yapan kişilerden biz yoksullara ne kadar yardım edecekler konusunda birçok şey işitiriz. Bana tek yardımları benden daha çok vergi almalarıdır. Ne zaman bir seçim olsa vermem gereken vergi miktarı artar. Her politikacı bizi rahat ettireceğine söz verir ancak şimdiye kadar kimse rahat ettirememiştir değil mi? Ve şimdiden sonra da kimsenin ettireceğini sanmıyorum. Benim düşüncem sorunlar o denli artmıştır ki onları kimse çözemez. Kimse kim olursa olsun dünyanın günümüzdeki sorunlarını çözemez. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyor musunuz değerli dostum? Evet, neye ihtiyacımız vardır? Bizleri Tanrı'ya dönmeye çağıracak siyasetçilere ihtiyacımız vardır. Birisinin, bakın dünyanın sorunlarının çözümünü ben bilmiyorum. Yanıt için Tanrı'ya dönelim, ona hizmet edelim, ona dua edelim demesine ihtiyacımız vardır. Bildiğiniz gibi sorunlarımızı çözmek için başka her şeyi denedik. Değişiklik olsun diye Tanrı'yı denememiz iyi olmaz mı? Bu kadar çok televizyon seyretmek yerine Tanrı'yı dinlememiz bizim için daha iyi olurdu. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar. Talk şovlarda başka herkesi ve onların düşüncelerini duyduk. Haberleri, insanların yaptıklarını seyrettik ve bunlar bizi fazla etkilemedi. Bunlar dünyaya çözüm getirmedi. Tersine, Tanrı'ya dönüp onu dinlememiz gerekir dostum. Akılsız çocuk babasının başına beladır. Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir. Bu konudaki son özdeyişimiz, bir adam bir eş bulduğunda iyi bir şey bulduğunu söylüyordu. Yani kendisinin diğer yarısını bulur ve kadının ona yardımcı olması gerekir. Karısının onun hizmetkarı olması gerekmiyor. İnsanlar kadının kocasına itaat etmesi gerektiği düşüncesine nereden kapılıyorlar? Kocası doğru türde bir adamsa kadının kendisini kocasına teslim edip ona boyun eğmesi gerekmektedir. Eğer adam doğru türde bir adam değilse Tanrı'nın kadından ona boyun eğmesini istediğini sanmıyorum. Boyun eğme konusundaki tek talimat Hristiyan bir aile için geçerlidir. Yani Mesih inanlılar için geçerlidir. Kadının kendisini Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi seven Hristiyan bir kocaya teslim olması gerekir. Bir kadın bu tür bir koca bulduğunda kendini ona teslim edebilir. Bu özdeyiş trajik bir durumdan söz ettiği halde neredeyse insanı güldürür. Akılsız bir oğlu ve dırdırcı bir karısı olan zavallı adamı düşünün. Akılsız bir oğlu vardır ve durmadan konuşan, dırdır eden bir kadın. Bu tür bir evde yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Bence büyük bir olasılıkla akılsız oğulla dırdırcı kadın bir şekilde bağlantılıdırlar. Bu yüzden doğru eşi bulmak çok harika bir şeydir. Ev ve servet babadan mirastır ama sağduyulu kadın Rabbin armağanıdır. eğer iyi bir eşiniz varsa ve onu Rab'den almışsanız, onun için Rab'be hamd edin. Evet, başka şekilde diyeceğim. Eğer iyi bir eşiniz varsa, onu Rab'den almışsınızdır. Bu arada onun için Rab'be teşekkür etmelisiniz. Bunu hiç yaptınız mı dostum? Eşiniz için, karınız için Rab'be hamd ettiniz mi? İyi karınız için Rab'be teşekkür edin, çünkü onu size veren odur. Delikanlılar, bu size bir şeyler anlatmalıdır. İyi bir eş istiyor musunuz? İyi eşi veren kızın babası değildir. Birçok baba kızı evlendiğinde kızından kurtulduğundan ötürü mutludur. Ama cennetsel babamız da, yani Tanrımız da verecek bir sürü iyi eş vardır. Babanızla iletişim içerisinde kalın ve o sizi doğru eşe yöneltecektir. Tanrı size doğru eşi vermeyi istemektedir. Bu çok pratik bir özdeyiştir. Siz de öyle düşünüyor musunuz dostum? Henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma. Disipline çocuklarınız küçükken başlayın. Çok geç olana dek beklemeyin. İleri yaşlarda kurtulan bir adam bana, karımla ben geçenlerde kurtulduk ve bundan ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyoruz ama çocuklarımızı kaybettik. Şeytanın yolunda yaşıyorduk ve aynı şeyi bugün çocuklarımızda görüyoruz dedi. Çocuklarına doğru eğitimi vermek için çok geç olana dek beklemişlerdi. Değerli dostum, çocuklarınız küçükken başlayın. Küçük çocuğunuz kıçına şaplak yiyince ağladığında buna kulak asmayın. Diğer yandan her babanın çocuğunu nasıl ele aldığı konusunda dikkatli olması gerekir. Kimsenin çocuklarına karşı zalim davranma hakkı yoktur. Doktor Uran Said bu özdeyişi şöyle çevirmişti. Umut varken oğlunu disiplin et ama bunu onu öldürmeden yap. Umut varken oğlunu düzenceye koy, disiplin et. Ama bunu öldürmeden yap. Disiplin etmekten korkmayın ama zalimce cezalara izin verilmemelidir. Zalimlik çocuğunuzu yıkıp ruhunu mahvedebilir. Hatta insanlar çocuklarına zalim davrandıklarında kanunlar duruma el koymalıdırlar. Tanrı Hristiyanlara, yani Mesih İsa inanlılarına çok keskin buyruklar vermiştir. Çocuklara anne babalarına itaat etmelerini söyler. Ama sonra babalara, ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın der. Kızgınken onları disiplin etmeye çalışmayın. Eğer böyle yaparsanız kızgın olduğunuzu ve öfke ve sinirinizi onlardan almakta olduğunuzu bilirler. Hem de o zaman büyük bir olasılıkla fazla sert bir şekilde cezalandırırsınız. Hatta vahşi olabilirsiniz. Size verilen buyruk onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütmektir. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır diyor Süleyman peygamber. İnsanlar birçok açıklamalar, birçok çözümler bulmuşlardır. Ama dostum, size doğru öğüdü verebilecek tek kişi Tanrı'dır. İnsandan istenen vefadır. Yoksul olmak, yalancı olmaktan daha iyidir. Bu tuhaf bir özdeyiş öyle değil mi? Bir adamın çekiciliği şefkatidir. Böyle olan kaç kişi tanıyorsunuz? Bunlar şefkatli, cömert, harika insanlardır. Sonra yeniden yoksul adama, yoksul akrabaya yemeğe gelip de yanınızda 2 yıl kalan kişiye dönüyoruz. Yalancı birisindense o yoksul daha iyidir. Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. Rab korkusu, korkudan titrediğiniz, korku içerisinde bir hayat sürdürdüğünüz anlamına gelmez. Bu özdeyiş, gerçek Rab korkusunun tatmin bir şekilde dinlenebileceğiniz anlamına geldiğini açıklığa kavuşturur. Onu gördüğünüz, ona bakmış olduğunuz, onu kabul ettiğiniz ve onu izlemeyi istediğiniz anlamına gelir. Şimdi tatmin bir şekilde dinlenebilirsiniz. Tembel sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile istemez. Bu komik bir özdeyiştir. Bu adam o kadar tembeldir ki sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmeyi bile istemez. Böyle bir yere vardığınızda gerçekten tembelsiniz demektir. Ne yazık ki bu durumu sık sık ruhsal alanda görüyoruz. Tanrı sözü bizim yiyeceğimizdir dostum. Kutsal kitabı ellerinde tutan ama okumak için fazlasıyla tembel olan inanlılar tanıyorum. Alaycılar için ceza, akılsızların sırtı için kötek hazırdır. Yargı gelmektedir. Bu epey açıktır. Tanrı suçlulara karşı yumuşak davranmaz dostum. Günahın zevkleri kısa bir süre içindir ama günahın bedeli bütün sonsuzluk boyunca sürer. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı Sözü'nden kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Böylece bize de büyük bir katkıda yardımda bulunmuş olacaksınız.